Ayrım 38.
Üçüncü bölümü ise dört parçaya ayırdı. Bunlardan birini çocuklarıyla torunlarına bıraktı. Birini başpiskoposluklara vermiş olduğu 2/3'ü ilave etti. Diğer iki parçayı da yine iyilik işlerine vakfetti. Öyle anlaşılıyor ki malının çoğunu kiliseye verdiği zaman bunu dini bir davranıştan ziyade politik bir davranış, bir tedbir olarak ele almıştır. Konu 13. Piskoposluklarla manastır başkanlıklarına yapılan seçimler üzerine. Kiliseler yoksul düştüğünden krallar piskoposluk seçimleriyle kilisenin öteki mevkilerine yapılan seçimlere karışmamaya başladılar. Hükümdarlar kilise papazlıklarına tayinlerle ilgilenmedikleri gibi bu mevkiye atanmak isteyenler de hükümdarların nüfus ve itibarını aramaz oldular. Böylece kilise elinden alınmış olan mallar için bir çeşit tazminat almış sayılırdı. Louis Le de Bonner papa seçimi işini Roma halkına bıraktıysa bunu salt zamanın genel eğilimine uymak için yapmıştır. Kilisenin öteki makamlarına karşı nasıl davranılıyorsa papalık makamına karşı da o şekilde davranıldı. Konu 14. Charles Martel'in verdiği tımarlar üzerine. Kilise mallarını tımar olarak verirken Charles Martel bunu kaydı hayat şartıyla mı yoksa devamlı olarak mı yaptığını söyleyemeyeceğim. Benim bildiğim bir şey varsa o da şu ki Şarlman'la 1. Lothar zamanında mirasçılara intikal eden ve mirasçılar arasında paylaşılan malların bulunduğudur. Bundan başka söz konusu mallardan hangisinin malikane, hangisinin tımar olarak verildiğini biliyorum. Malikane sahibi olanların da tıpkı tımar sahibi olanlar gibi bazı mükellefiyetleri olduğunu daha önce de söylemiştim. Charles Martel'in fark gözetmeden kimi toprağa malikane, kimi toprağa da tımar olarak vermiş olmasının nedeni bu olacak herhalde. Konu 15. Aynı konunun devamı. Şunu da unutmamak gerekir ki tımar kilise malı haline aldığından, kilise malı da tımar haline aldığından, tımarlarla kilise malları karşılıklı olarak birbirlerinin özelliğinden bir şey almışlardır. Böylece mesela kilise malları tımarlara tanınan ayrıcalıklardan, tımarlar da kilise mallarına tanınan ayrıcalıklardan yararlanmışlardır. O çağlarda kilisenin meydana geldiğini gördüğümüz onursal hakları bu çeşit ayrıcalıklardandır işte. Bu haklar ise daima hot justice, daha doğrusu bugün tımar dediğimiz şeye bağlı olduğundan mirasla ilgili hükümlerin bu haklarla birlikte çıkmış olduğu sonucuna varıyoruz. Dipnot, hot justice, senyörün yüksek adalet divanı ve bu divana verilen yetkiler. Konu 16. Krallıkla saray başkanlığının birleşmesi, Karolinjiyenler. Konuların sırasını izleyelim derken zamanın gerektiği sırayı yitirdim. Sonunda da Pepin zamanında krallık tacının Karolinjiyenlere geçtiği o meşhur çağdan söz etmeden Şarlman'dan söz etmek zorunda kaldım. Hem zaten tacın böyle el değiştirmesi işi günlük olayların tersine olduğu zamandakinden çok bugün dikkati üzerine çekmektedir. Kralların otorite diye bir şeyleri kalmamıştı. Sadece adları vardı. Krallık babadan oğula geçen bir ünvandı. Saray başkanı ise doğrudan doğruya seçilirdi. Son zamanlarda saray başkanları Merovenjiyenlerden istedikleri kimseyi krallık tahtına oturtuyorlardı ama henüz başka bir aileden kral seçmiş değillerdi. Krallık tacını belli bir aileye veren eski kanun da henüz Frankların kalbinden tüm silinip çıkmış değildi. Ülkede kralın kendisini bile tanıyan yoktu ama krallık öyle değildi. Charles Martel'in oğlu Pepin bu iki ünvanı birleştirmeyi uygun gördü. Böyle bir birleşme yeni krallığın babadan oğula geçip geçmeyeceği hususunda bir kararsızlık uyandırıyordu. Bu ise krallığa büyük bir kuvvet katacak olan kişiye yetecek özellikte bir şeydi. Böylece işte saray başkanlığı otoritesi krallık otoritesiyle birleşiverdi. Bu iki otoritenin karışmasında bir çeşit uzlaşma da vardı. Saray başkanı seçilir, oysa kral babasından aldığı bir hakla tahta otururdu. Karolinjiyenlerin ilk zamanlarında Halk kralı seçtiği için krallık tacı seçime bağlı bir şey olmuştu. Ama taç aynı zamanda babadan oğula geçen bir şeydi de, çünkü halk aynı aileden seçmek zorundaydı. Tanıklık eden birçok anıtlara rağmen keşiş Le Quint, Papa'nın bu büyük değişikliği tasvip ettiğini inkar ediyor. Dipnot, keşiş Le Quint 1611-1681, Oratoryen tarikatına mensup bilgin, Franklar zamanına ait kilise tarihi adına Latince yazılmış 8 ciltlik bir eseri vardır. Onun ileri sürdüğü nedenlerden biri de Papa'nın bu hareketiyle bir haksızlık işlemiş olacağıdır. Bir tarihçinin tutup insanların yaptıkları bir şeyi, yapmaları gereken bir şeyle değerlendirmeye kalkması doğrusu ya çok tuhaf bir şeydir. Bu şekilde muhakeme yürütseydik ortada tarih diye bir şey kalmazdı. Her ne halse gerçek olan bir şey varsa o da şu ki, bir düka olan Pepin davasını kazanır kazanmaz ailesi tahta geçti. Merovenjiyenler de tahttan vazgeçmek zorunda kaldılar. Torunu Pepin, krallık tacını başına geçirdiği zaman sadece törenlerin sayısı arttı, bir hayalet de ortadan yok oldu. Bunun sonunda Pepin krallara özgü süslerin sayısını arttırdı, millette ise hiçbir değişiklik olmadı. Bütün bunları salt devrimin zamanını iyice belirtmek için söyledim. Böylece devrimin sonucu olan şeyi devrimin kendisiymiş gibi görmek ve yanılmaktan kurtulursunuz. Üçüncü sülale başlarında Hük Kape taç giydiği zaman daha büyük bir değişiklik oldu. Çünkü devlet anarşi halinden kurtulup bir hükümete kavuştu. Ama Pepin kral olduğu zaman böyle bir şey olmamış, hükümet hep aynı kalmıştı. Pepin kral olduğu zaman sadece adını değiştirmişti ama Hük Kape kral olduğu zaman her şey tüm değişti. Çünkü krallık tacına bağlı büyük bir tımar anarşiye son vermiş bulunuyordu. Pepin kral olduğu zaman krallık ünvanı en büyük görevle birleştirilmişti. Hük Kape kral olduğu zaman krallık ünvanı en büyük tımarla birleşti. Konu 17. Karolenjiyenlerde kral seçiminde özel bir durum. Pepin'in taç giyme töreniyle ilgili formülde Charles'la Carloman'ın da takdis ve tebcil edildiği, bundan başka bütün Fransız senyörlerini, başka hiçbir sülaleden kral seçmeyeceklerine dair söz verdikleri, sözlerinde durmadıkları takdirde kiliseyle ilgilerinin kesilip aforoz edilecekleri de yazıldı. Charlemagne'la Louis Le Debonnaire'in de vasiyetnamesinden anlaşılıyor ki, Franklar krallarını kral çocukları arasından seçerlermiş. Bu da zaten yukarıda sözü geçen hükme uygun bir hükümdür. İmparatorluk Şalman'ın ailesinden gayrı bir aileye geçtiği zaman dar ve koşullu olan seçme yetkisi daha genişlemiş ve koşulsuz bir şekil almış, sonunda da eski anayasadan tüm uzaklaşılmış. Hayatının son günlerini yaşamakta olduğunu anlayan Pepin, kilise büyükleriyle senyörleri Saint-Denis'e çağırdı ve krallığı Charles'la Carloman arasındaki iki oğlu arasında böldü. Bu toplantıyla ilgili tutanak yok elimizde. Ama olup bitenleri Monsieur Baluz'un dediği gibi Canisius tarafından derlenip toparlanan tarihi belgelerle Meanalleri yazarında buluyoruz. Bunlarda da birbirine aykırı iki şey görüyorum. Birisi Pepin'in bu bölme işini büyüklerin rızasını aldıktan sonra yapmış olması, ikincisi de babalık hakkını kullanarak yapmış olmasıdır. Bu da benim az önce sözünü ettiğim şu kral ailesinden seçme işinin doğruluğunu ispatlar. Halka verilen bu hak, seçim hakkından ziyade reddetme hakkı gibi bir şeydi. Bu çeşit bir seçim hakkının varlığını Karolenjiyenlerden kalan belgeler de gösterir. Şalman'ın imparatorluğu üç çocuğu arasında böldüğünü bildiren kapitüler işte bunlardan biridir. Şalman bu belgede imparatorluğu böldüğünü bildirdikten sonra şöyle der. Üç kardeşten birinin bir oğlu varsa, halk da bu çocuğun babasının yerine kral olmasını istiyorsa, amcaları halkın bu isteğine boyun eğmek zorundadırlar. 837 yılında Aix-la-Chapelle'de yapılan toplantıda, Louis Le Debonnaire, ülkesini Pepin, Louis ve Charles adındaki üç çocuğu arasında böldüğü zaman verdiği bildiride aynı hükmün bulunduğunu görüyoruz. 20 yıl önce aynı imparatorun Lothar, Pepin ve Louis arasında yaptığı bölmede de aynı hükmün bulunduğuna şahit oluyoruz. Louis Le Beg de Compen'de taç giydiği zaman ant içmiş ve şöyle demişti. Tanrı'nın inayeti ve milletimin oyuyla kral olan ben, Louis, söz veririm ki, bu söylediklerimi Boson'un oğlu Louis'nin Arl krallığına seçimi için 890 yılında Valence'da toplanan din adamları meclisinin tutanakları doğrular. Toplantıda Louis'i seçtiler, buna sebep olarak da imparatorluk ailesinden olmasını, Charles Le Grand'ın kendisine krallık ünvanını vermiş olmasını, İmparator Arnold'un asa vermek ve büyükelçi göndermek suretiyle kendisini kral tanımış olmasını ileri sürdüler. Dipnot, Charles Le Gras ya da Gros, Louis Le Germanic'in oğlu olup 882'de imparator olmuş, 884'te Fransa tahtına oturmuş, 887'de de tahtından indirilmiştir. Boson, Milano dükası ve Charles Le Chauve'un kayınbiraderiydi. Arl'la Provence kralı olmuştur. Karloman'ın gayrimeşru oğlu olan Arno, Charles Le Gras'dan sonra Germanya tahtına geçmiştir. 896'da imparator olmuşsa da ertesi yıl tahtından indirilmiştir. Arl krallığı da öteki krallıklar gibi Şalman İmparatorluğu'nun parçalanmasından meydana gelmiş ya da ona bağlı kalmış bir krallıktı. Orada da tahta çıkacak olan hem seçilirdi hem veraset hakkını kullanırdı. Konu 18. Şalman. Şalman soylu sınıfının kuvvet ve kudretini kendi sınırları içinde tutmayı, papaz sınıfıyla özgür insanların baskısını da önlemeyi düşündü. Devletin çeşitli sınıfları arasında öyle bir düzen kurdu ki sonunda bir denge meydana getirmeyi başardı. Böylece asıl egemenliğin kendisinde kalmasını sağladı. Dehasının kuvveti sayesinde her şeyi herkesi birleştirdi. Soyluları savaştan savaşa sürükledi. Oturup bazı şeyler tasarlamalarına vakit bırakmadı. Hepsini kendi tasarılarının gerçekleşmesi için çalıştırdı. İmparatorluk başındaki adamın büyüklüğü sayesinde devam etti. Hükümdar olarak büyüktü ama insan olarak daha da büyüktü. Her birine bir krallık verdiği oğulları, onun en başta gelen tebaası, kuvvet ve kudretinin en sağlam aletiydi. Her biri imparatora bağlılığın en güzel örneğini teşkil ediyordu. Çok üstün ve yerinde tüzükler çıkarmakla kalmadı, bunları uyguladı da. Dehası imparatorluğun dört bir yanda kendini gösterdi. Bir hükümdarın kanunlarında her şeyi içine alan ve her şeyi sürükleyen bir kuvvet göze çarpar. Görevden kaçmak için ileri sürülen bahaneler ortadan kaldırıldı, ihmallere olanak verilmedi. Kötüye kullanmalar ya cezalandırıldı ya da önlendi. İmparator cezalandırmasını biliyordu ama bağışlamasını daha iyi biliyordu. Çok geniş tasarıları vardı ama bunları uygulama usulleri de son derece basitti. Hiç kimse büyük bir iş görürken onun kadar kolaylık duymamış, güç bir iş görürken de onun kadar çabuk davranmamıştır. O uçsuz bucaksız imparatorluğunda durmadan dolaşıyor, her gittiği yere el uzatıyordu. Yapılacak işin çokluğundan ürkmez, hepsinin hakkından gelirdi. Hiçbir hükümdar onun kadar tehlikeye göğüs germiş değildir. Hiçbir hükümdar da tehlikeden uzaklaşmakta onun kadar beceri göstermemiştir. Tehlikenin her çeşidiyle ve özellikle büyük fatihlerin karşılaştıkları tehlikelerle, yani kendi kişiliğini hedef tutan suikastlarla adeta alay etmiştir. Bu yüce hükümdar son derece ılımlı bir insandı. Yumuşak bir karakteri, çok sade davranışları vardı. Sarayındaki insanlarla bir arada oturmaktan hoşlanıyordu. Belki kadınlara olan düşkünlüğü biraz fazlaydı ama koskoca bir imparatorluğu tek başına yöneten ve hayatında işten başka bir şey bilmeyen bir hükümdarın bize öyle geliyor ki daha büyük kusurlarını da bağışlamak mümkündür. Bütçesini mükemmel bir şekilde ayarladı. Mallarını, mülklerini itina ile değerlendirdi. İyi bir aile babası, evini nasıl yönetmek gerektiğini onun çıkardığı kanunlardan öğrenebilirdi. Edindiği servetin temiz ve kutsal olacağını kapitülerlerinden çıkarmak mümkündür. Bu konuda yalnız bir kelime söylemekle yetineceğim. Tavuklarının yumurtalarıyla bahçelerindeki yararsız otların satılmasını isterdi. Dipnot, burada söz konusu olan Willi kapitüleridir. Oysa Lombarlardan kalan servetle dünyayı yağma etmiş olan Hunların hazinelerini milletine dağıtmıştır. Konu 19. Aynı konunun devamı. Şarlman'la onun yerine geçenler ilk zamanlarda uzak eyaletlerin başına getirecekleri kimselerin ayaklanmasından korktular. Kilise adamlarının kendilerine daha bağlı kişiler olacağını sandılar. Bundan ötürü de Almanya'da sayısız psikoposluklar ihdas edip bunlara büyük tımarlar verdiler. Her ne kadar bugün Almanya'da başlıca papazlar hükümdar kuvvet ve kudretinde görünüyorlarsa da, bazı beratlardan bu tımarların sağladığı ayrıcalıklara ait hükümlerin tımar verilirken gelenek halinde olan hükümlerden farklı olmadığı anlaşılmaktadır. Her ne halse hükümdarlar bu psikoposlukları salt saksonlara karşı koysunlar diye ihdas etmiş bulunuyorlardı. Bir senyörün ihmalinden ve burdum duymazlığından ummadıkları şeyi bir psikoposun gayret ve dikkatinden umabileceklerini sanıyorlardı. Oysa böyle bir vasalin kendine bağlı insanları hükümdarına karşı kullanmak istemesi şöyle dursun, tersine yönettiği insanlara karşı mevkiini korumak için hükümdarına ihtiyacı vardı. Konu 20. Louis Le Debonair. Augustus Mısır'a gittiği zaman İskender'in mezarını açtırdı. Ptolemy'nin mezarlarını da açtırmak isteyip istemediğini soranlara, ölüleri değil kralı görmek istedim diye cevap verdi. İşte böyle Karolenjiyenlerin tarihinde Pepin'le Şarlman'ı ararız, amacımız ölüleri değil kralları görmektir. Tutkularının oyuncağı, erdemlerin kurbanı olan bir hükümdar, kuvvetli yanını olduğu gibi zayıf yanını da bilmeyen bir hükümdar, korkuyla da sevgiyle de bir türlü bağdaşmayan bir hükümdar, pek öyle kötü yürekli olmadığı halde kafa yapısı bozuk olan bir hükümdar, daha önce Şarlman'ın yönettiği bir imparatorluğun dizginlerini eline aldı. Babasının ölümünden ötürü bütün dünyanın gözyaşı döktüğü bir sırada, herkesin Şarl'ı aradığı ama bulamadığı o taşkınlık anında, tahtına oturmak için adeta koşar adım ilerlediği bir zamanda, kız kardeşlerinin yolsuz davranışlarında parmağı olanları yakalatmak için kendisine bağlı kişileri öncü olarak gönderdi. Kanlı facialara yol açtı onun bu davranışı. Yersiz hareketlerdi bütün bunlar. Sarayına varmadan önce ailede işlenmiş olan suçların intikamını almaya kalktı. Hükümdar olmadan önce de insanların baş kaldırmasına sebep oldu. Yeğeni olan ve kendisinden af dilemeye gelen İtalya kralı Bernard'ın iki gözünü birden oydurdu. Birkaç gün sonra da zavallının ölümüne sebep oldu. Bu yüzden de düşmanlarının sayısını arttırdı. Korkudan kardeşlerini keşişliğe atamak için saçlarını kestirdi. Bu da yine düşmanlarının artmasına sebep oldu. Bu son iki hareketinden ötürü çok ayıplandı. Hatta kral olurken ettiği yemini bozduğunu, taç giyme töreninde babasına verdiği sözü tutmadığını söyleyenler oldu. Dipnot, kardeşlerine, kız kardeşlerine ve yeğenlerine karşı son derece insaflı hareket etmesini buyurdu ona. İmparatoriçe, Ermengard'ın ölümünden sonra üç oğlu olmasına rağmen Judith'le evlendi. Ondan da bir oğlu oldu. Çok geçmeden ihtiyar bir kocanın bütün hoşgörülükleriyle ihtiyar bir kralın bütün zaaflarını bir araya getiren Louis, bütün ailesinin birbirine girmesine, dolayısıyla krallığın düşmesine sebep oldu. Çocuklarına verdiği topraklarda durmadan değişiklik yaptı. Oysa bu toprakları verirken bir yandan kendisi, bir yandan çocukları, bir yandan da senyörleri ant içmişlerdi. Onun bu hareketi tebaasını başkaldırmaya teşvik etti. Ortalığın karışmasına, kafalarda bir takım kuşkuların uyanmasına ve kalelerin az olduğu ve verilen sözle alınan sözün hükümet için birinci kale olarak görüldüğü bir sırada hükümdarların çeşitli haklarının birbirine karışmasına sebep oldu. İmparatorun çocukları hisselerine düşen toprakları koruyabilmek için papaz sınıfından yardım istediler ve ona o zamana kadar görülmemiş, işitilmemiş haklar tanıdılar. Bu haklar görünüşte kanuna uygun haklardı. Papaz sınıfını yetki vermesini istedikleri bir şey için garanti altına alıyorlardı. Agobar, Louis ile Debonair'i kendisini imparator ilan ettirmek için Lothair'i Roma'ya göndermiş olmakla suçlar. 3 gün oruç tutup dua ettiğini, arkasından istihareye yattığını, ondan sonra da ülkesini çocukları arasında böldüğünü söyler. Boş inançlara kendini kaptırmış olan bir hükümdar, boş inançların hücumuna uğrarsa dört bir yandan başka ne yapabilirdi? Bu hükümdarın hapsedilmesi ve herkesin gözü önünde çileye çekilmesi, hükümdarlık otoritesine indirilen iki büyük darbe olmuştur. Bunu tahmin etmek de güç olmasa gerek. Kralı itibardan düşürmek istemişlerdi ama farkında olmadan krallığı itibardan düşürdüler. Birçok iyi tarafları olup bilgisi de az çok yerinde olan, karakteri bakımından iyilik etmesini seven ve nihayet Şalman'ın oğlu olan bir hükümdarın nasıl olur da böyle bu kadar çok düşmanı, evet sert, uzlaşmaz, saldırgan, küstah ve azimli düşmanı olabilir diye soracağı geliyor insanın. Gerçekte bu insanlardan daha namuslu kişiler olan oğulları, belli bir tasarıyı izleseler ve bir şeye karar verebilselerdi, muhakkak ki düşmanları onu bir daha kalkmamak üzere ezerlerdi. Konu 21. Aynı konunun devamı. Şarlman'ın millete verdiği üstünlük duygusu öylesine kuvvetliydi ki, bu üstünlük Louis Le Debonair zamanında da devam etti. Devlet içeride olsun dışarıda olsun saygı görmekten geri kalmadı. Hükümdar zayıftı ama millet savaşçı bir milletti. İçeride nüfuzu azalıyordu ama dışarıda hiçbir şeyinden kaybettiği yoktu. Charles Martel, Pepin ve Şalman birbiri arkası sıra krallığı yönettiler. Birincisi askerlerin, diğer ikisi papaz sınıfının doymak nedir bilmeyen isteklerini gidermeye çalıştılar. Louis Le Debonair ise hiçbir sınıfı memnun edemedi. Fransız anayasasına göre devletin bütün yetkileri kralın, soyluların ve papazların elindeydi. Charles Martel, Pepin ve Şalman bunlardan birini dizginlemek için kimi zaman yalnız bir tarafla, çoğu zaman da iki tarafla işbirliği yaptı. Ama Louis Le Debonair bu iki sınıfı da kendinden uzaklaştırdı. Piskoposları kendi görüşlerinden bile daha sıkı bir takım görüşler ortaya atan tüzüklerle rahatsız etti. Kimi zaman çok iyi kanunlar vardır ama yersizdirler. O çağlarda Araplarla Saksonlara karşı savaşa gitmeye alışık olan piskoposların, manastırlarda hüküm süren havayla pek öyle ilgileri kalmamıştı. Öte yandan soylu sınıfına karşı güveni kalmayan Louis Le Debonair, halk arasından birçok kimseleri yüksek mevkilere getirmek zorunda kaldı. Soyluların ellerinden işlerini alıp sarayından dışarı attı. Yabancıları çağırdı. Sözün kısası kendisi bu iki sınıftan uzaklaşmıştı. Onlar da kendisini yüzüstü bırakmaktan çekinmediler. Konu 22. Aynı konunun devamı. Ama krallığı asıl düşündüren şey bu hükümdarın devletin malını mülkünü dağıtmış olmasıdır. Burada Nitar'ı, Şalman'ın torunu olup Louis Le Debonair'in tarafını tutan, Charles Le Chauve'un emriyle de o çağın tarihini yazan ünlü tarihçi Nitar'ı dinlemek gerek.